Ayrım 25.
Düşünmedikleri için de onlarda doğa dışı bir yetenek vehmederler. Oysa yukarıdaki soruyu sorup istatistiksel bir araştırma yapmak zahmetine katlansalardı, belki de kendilerini böyle bir vehme kaptırmazlardı. İşte Hobbes bunu yapmaya çalışmış. Kruvaze ile ilgili olarak elde istatistiksel veriler olmadığına göre değişik kaynaklardan bilgi edinmek istemiş. Bunlar arasında en çok da gene Profesör Tanhef'in yazdıklarından yararlanmaya çalışmış. Tanhef'in bir kitabında şu bilgileri verdiği anlaşılıyor. Kruvaze'ye kaybolan kişileri bulması için haftada ortalama 10-12 kişi başvuruyormuş. Yılda aşağı yukarı 500 kişi ediyor. Kruvaze 40 yıl kadar bu işi yapmış olduğuna göre kendisine bu iş için toplam yaklaşık 20 bin kişi başvurmuş oluyor. Bunlardan yarısını geri çevirmiş olsa bile Kruvaze'nin bütün ömrü boyunca 10 bine yakın olayla ilgilenmiş olması muhtemel. En azından 5 bin kaybolma olayını incelemiş olmalı. Sizce bunlardan kaçında başarı sağlamış olabilir? Kesin bir şey söylemek imkansız elbet ama gene de büyük bir kısmının başarısızlıkla sonuçlanmış olduğu bence şüphe götürmez. Yalnız ne var ki genellikle bir büyük başarı bile en azından 10 başarısızlığı unutturmaya yeter. İnsan belleğinin başarıya büyük bir prim verdiğini, buna karşılık başarısızlıkları unutma eğiliminde olduğunu birçoğunuz fark etmiş olmalısınız. Nitekim Profesör Tanhef'in de eserlerinde hep Kruvaze'nin en çarpıcı başarıları üzerinde durduğu, başarısızlıklarını ise hiç anmadığı anlaşılıyor. Unutmayın, Tanhef, paranormal yeteneklerin varlığına yürekten inanan bir kişi. Ömrünü de bu inancın temelsiz olmadığını kanıtlamaya adamış. Kruvaze ise neredeyse elindeki en büyük koz. Bu nedenle onun sadece başarılarını sergilemekte mesleki çıkarı var. Buna karşılık Hobbes de benim gibi bu inancın boşluğundan emin bir şüpheci. Dolayısıyla onun da Kruvaze'nin başarısızlıklarını bulup vurgulamakta çıkarı var. Bu noktayı böylece açıklığa kavuşturduktan sonra Hobbes'in saptadığı başarısızlıklardan en önemli bulduğum birkaç örneği sizin de dikkatinize sunmak istiyorum. Kararı kendiniz verin. Kruvaze benim de düşündüğüm gibi çok yetenekli ama normal bir dedektif mi yoksa doğaüstü yetenekleri olan biri mi? 1956'da Kruvaze kaybolmuş olan 31 yaşındaki bir adamın hayatta olduğunu ve Almanya'da oturduğunu bildirmiş. Oysa kısa bir süre sonra adamın cesedi Om Tarsum'daki bir kanalda bulunmuş. 1957'de 14 yaşındaki bir çocuk Utrecht Nehri yakınındaki evinden kaybolmuş. Aile Kruvaze'ye başvurmuş. Kruvaze çocuğun anasıyla babasını yanına alıp yöredeki kanallardan birinin kıyısına götürmüş ve kendilerine çocuğun düşüp boğulduğu noktayı gösterdikten sonra başsağlığı dilemiş. Bunun üzerine aile cenaze hazırlıklarına başlamış ama gelin görün ki çocuk birkaç gün sonra saklandığı samanlıktan çıkagelmiş. 1959'da Kruvaze gene kaybolan 13 yaşındaki bir çocuğu aramak üzere İtalya'nın Viareggio kentine çağrılır. Kruvaze kendi demesine göre hayalinde çocuğun oyun oynarken suya düşüp boğulduğunu görmüştür. Oysa çocuğun sonradan kavga ettiği bir arkadaşı tarafından öldürülmüş olduğu anlaşılır. 1966'da Kruvaze bütün masrafları yerel bir komite tarafından karşılanmak üzere 3 kayıp çocuğu araması için Adelaide'a çağrılır. Anlaşılan ünü ta Avustralya'ya kadar gitmiş. Bizim büyük dedektif çocukların yeni yapılmış bir deponun altında gömülü olduğuna karar verir her nedense. Yapılacak tek şey depoyu yıkmaktır. Komite 4000 dolar toplayıp depoyu yıktırır. Beton zeminin altındaki toprak 4 yarda derinliğe kadar kazılırsa da çocukların cesetlerine rastlanmaz. Kruvaze 1 yarda daha kazılırsa cesetlerin bulunacağı kehanetinde bulunur ama sonuç gene fos çıkar. Bir kere akıl var, yakın var. Çocuklar öldürülmüş bile olsa onları bu kadar derine gömmenin ne anlamı var? Yoksa katiller Kruvaze'nin çağrılabileceğini düşünüp tedbir mi aldılar? Ancak ne ilginçtir ki bu pahalıya mal olan çuvallama bile Kruvaze'nin ününü sarsmaya yetmemiş. Nitekim Het Vrije Volk adındaki Amsterdam gazetesi bu olaydan tam 3 yıl sonra Associated Press ajansının bir teleksine dayanarak Avustralya makamlarının yerinde araştırma yapılmasına izin vermediği yalanını yayımlamış. Hobbes'in andığı bir son örnekte şu. 1973 Haziranında Den Haag'da öldürülen bir Çinlinin akrabaları cinayetin sırrını çözmesi için Kruvaze'ye başvururlar. Bizimki kendilerine bu konuda Bay Senfin çok daha fazla şeyler bildiğini söyler. Bunun üzerine öldürülenin akrabaları Senfi kaçırıp suçunu itiraf ettirmek için 3 saat boyunca adama işkence ederler. Oysa Senfin itiraf edilecek bir suçu yoktur. Ertesi hafta Kruvaze hastanede tedavi görmekte olan Senfe bir demet çiçek götürür ve artık suçsuz olduğundan emin olduğunu söyleyerek kendisinden özür diler. Bütün bu örnekler için bakınız AE sayfa 128-31. Hobbes'in dediğine göre bunlara benzer daha birçok örnek saymak mümkün ancak biz gene en iyisi lafı uzatmamak için burada keselim. Bu sonuncu örnek yalnız bu tür kehanetlere güvenilmemesi gerektiğini göstermesi bakımından değil, onlara inanmanın ne kadar zararlı hatta tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini hatırlatması bakımından da ayrı bir önem taşıyor. Ancak burada asıl sorulması gereken soru şu, nasıl oluyor da Tanhef gibi bir profesör bile tahminleri bazen doğru, bazen yanlış çıkan bir adamda doğaüstü bilme yetenekleri vehbedebiliyor? Bu soruya paranormal olaylar bölümünde uzun boylu cevap vermeye çalışacağım için ben şimdilik buraya kadar söylediklerime yeni bir şey eklemek istemiyorum. Ancak biraz düşünürseniz Gross'la Kruvazi arasında büyük benzerlikler olduğunu görürsünüz. Bir yol ikisi de hep belli bir konu üzerinde yoğunlaştırmışlar çalışmalarını. Yıllar süren araştırmalar sonunda da ister istemez büyük bir bilgi birikimi ve deneyim kazanmışlar. İşleri gizli şeyleri o meydana çıkarmak ama aslında yaptıkları işin hiçbir gizli kapaklı yanı yok. Teknik adıyla yaptıkları iş düpedüz dedektiflik. Ama dedektif olduklarını gizlemekte yarar görüyorlar. Zira böyle davranmakla hem kazançları hem de şöhretleri artıyor. Fransızca dedektör, İngilizce to detect, gizli bir şeyi meydana çıkarma anlamına geliyor. Hafiye anlamında dedektif de sıradan insanların çözemediği olayları gün ışığına çıkaran kişiye deniyor. Fizikte duyu organlarımızla algılayamadığımız nesne veya olayların varlığını ortaya çıkaran veya belli eden aletlere de dedektör deniyor. Ancak her iki halde de doğal olayların gene doğal algılama yöntemleriyle meydana çıkarılması söz konusu. Gross ve Kruvazi ise herkese vergi olmayan bir duyarlılığa sahip oldukları inancındalar. Bazı cambazların ve göz boyayıcıların yaptıklarını insanlar neden hayranlıkla izler? İnsan üstü güçleri veya yetenekleri olduğuna inandıkları için değil elbet. Zira herkes bilir ki bu kişiler sergiledikleri hünerleri bazı özel yetenekleri yanında çok sabır ve sebat isteyen uzun bir çalışma sonunda kazanmışlardır. Ancak biri çıkıp da en büyük usta veya uzmanların bile yapamayacakları şeyleri Tanrı vergisi özel bir yetenek sayesinde başardığı izlenimini uyandırdı mı basit insanların hayranlığı daha da artar. Zira çalışıp öğrenme gerektirmeyen her başarıda mucizevi bir yan vardır. İşte Kruvaze de böyle bir izlenim uyandırdığı için psişik dedektif adıyla onurlandırılmış olsa gerek. Hastalarına şöyle bir göz attıktan sonra hemen doğru teşhis koyan Charcot gibi doktorlar vardır. Aynı şekilde mantıksal çıkarım gücü çok kuvvetli, birkaç ipucundan hemen sonuç çıkarabilen usta dedektifler de vardır. Kruvaze de bunlardan biri. Gerçi Ezotera dergisi Kruvaze'yi hiçbir zaman hayal kırıklığı yaratmamış duyarlı diye niteliyormuş. Ama Hobbes'in verdiği başarısızlık örneklerinden de anlaşılabileceği gibi burada büyük bir abartma olduğu apaçık. Aslında Hollanda polis yetkilileri Kruvaze gibi psişik dedektifleri pek ciddiye almamışlar. Hatta onlara kuşkuyla bakmışlar. Bu arada gerek Kruvaze'ye gerekse onun akıl hocası olan Profesör Tanef'e son derece ağır eleştiriler hatta düpedüz suçlamalar yöneltilmiş. Eleştiriciler arasında örneğin Tanef'in 1953'te profesörlüğe yükseltilmesi vesilesiyle verdiği açılış dersinde tümüyle uydurma kaynaklara dayandığını göstermiş olan Spicht adındaki tarihçi var. Okült dedektifler üzerinde büyük bir kitap yazmış olan kriminolog Philippus Brink ile 1959'da Bay Kruvaze, siz bir duyarlı değilsiniz başlığını taşıyan ve Kruvaze'yi yerden yere vuran bir rapor yayınlamış olan Hamburglu polis görevlisi Pelz de bunlardan biri. Kruvaze'yi kendi paranormal inançlarının en canlı kanıtı gibi gören Profesör Tanef'in projesine aslı olmayan başarılar da atfettiği anlaşılıyor. Polis şefi olan Ruz Malen'in bir gün yüzüne karşı ''Sayın profesör ben psişik dedektiflik diye bir şey olduğuna inanmıyorum.'' demesi üzerine Tanhef, polisin çözemediği bazı vakaları Kruvaze'nin nasıl çözmeyi başardığını anlatarak kendisini ikna etmeye çalışır. Bunlardan biri bir adam öldürme olayıyla ilgilidir. Polis aylarca süren ama sonuç vermeyen bir araştırmadan sonra Kruvaze'ye başvurmak zorunda kalmıştır. Kruvaze katilin eşkali hakkında öylesine açık seçik bilgiler vermiştir ki polis hemen suçluyu yakalamıştır. İkinci olay ise bir hırsızlık olayı. Kruvaze bir fabrika işçisi olan hırsızı suçun işlendiği fabrikada teşhis edivermişmiş. Tanef'in söylediklerine inanmayan Van Rosmalen işin aslını araştırmaya karar verir. Elde ettiği sonuç şudur. Cinayetin işlendiği iddia edilen kentte böyle bir cinayet işlenmemiştir. Kruvaze'nin teşhisi üzerine tutuklanan zanlının sonradan suçsuz olduğu anlaşıldığı için kendisinden bol bol özür dilenerek salıverilmiştir. Düşünün ki bu iki olay Tanhef'in şüphe götürmez birer kanıt diye öne sürdüğü olaylar. Gerisini varın siz hesap edin. Dahası var. Philippus Brink adındaki polis görevlisi 1958'de Hollanda'da suç araştırmalarında başvurulan ESP'nin bazı yönleri başlığını taşıyan bir doktora tezi yayımlıyor. Dünyada ne polisler varmış meğer. Brink Aralarında Krovazen'in de yer aldığı 4 tanınmış duyarlı ile bir dizi test yapmış. Kendilerine bazı fotoğraflar ve başka şeyler verip izlenimlerini soruyormuş. Kullandığı malzemenin bir kısmı polislik olaylarla ilgili, bir kısmı değilmiş. Bu geniş kapsamlı testler bir yıldan fazla sürmüş ancak Brink'in elde ettiği sonuç sıfır. Bir katilin resmine bakan duyarlılar, resmin açıkça suçsuz birine ait olduğunu gördüklerini, fabrikadan yeni çıkmış bir silahı evirip çevirdiklerinde gözlerinin önünde katil ve soygun sahnelerinin canlandığını söylemişler. Anlayın artık. Brink'in bağlı olduğu kısmında yapılan araştırmalar da psişik dedektiflik bakımından daha iç açıcı değilmiş. Çok az bir istisnayla bütün Hollanda'daki ve yabancı ülkelerdeki yetkililer duyarlıların hiçbir zaman polis araştırmalarında etkili olmadıklarını bildirmişler. Bakınız Holmes. AE sayfa 135. Hobbes'in dediğine göre bir iki istisnada hayli kaypak başarılarla ilgiliymiş. Brink'in kendisi ise bu başarıları mutlu tahmin, lucky guess'e bağlıyor. Bütün bu eleştirilerin Tanhef'in dikkatli ve dürüst bir bilim adamı olduğu yolundaki inancı pek fazla sarsmadığı anlaşılıyor. Nitekim kendisini tutanlar bu tür yanılmaları profesörün bazen dalgınlık nöbetleri geçirmesine, hatta bazen fazla heyecana kapılmasına veriyorlar. Eserlerinin özde sarsılmaz, tartışılmaz olduğuna inanıyorlarmış. Hobbes 1980'de sayın profesörü suç üstünde yakalayıncaya kadar da bu inanç sarsılmamış. Hikaye kısaca şöyle. Tanhef, Ezotera dergisinin Eylül 1980 sayısında gene Krovazen'in ne müthiş bir duyarlı olduğunu kanıtlamaya yönelik bir rapor yayınlar. Raporda anlatıldığına göre 1979 yılının 15 Kasım günü müfettiş Ekhof, aylardan beri Woodreham yöresine dehşet salan ve bir türlü yakalanamayan bir kundakçıyı teşhis etmesi için Krovazen'den yardım ister. Tanhef, Krovazen'in ani ölümden birkaç hafta önce sonucu öğrenmek için Woodreham polis merkezine gitmiş ve orada Krovazen'in başarılarını bütün ayrıntılarıyla öğrenmiştir. İleride doğabilecek herhangi bir şüpheyi uzaklaştırmak için de Ekhof'un bütün anlattıkları videoteybe kaydedilmiş, tutanaklar tutulmuş ve Ekhof tarafından imzalanmıştır. Videoteyplerin ayrıntılarına girmem mümkün değil. Şu kadarını söyleyeyim ki, Hobbes, Ezotera'da çıkan yazıyı Ekhof'a gösterince polis şefi dilini yutacak olur, zira yazıda bir sürü düpedüz uydurma iddia yer almaktadır. Bunun üzerine ikisi Tanhef'in raporda yazdıklarıyla videoteyplerde geçen konuşmaları karşılaştırırlar ve sonunda Tanhef'in yazdıklarının son derece güvenilmez olduğu meydana çıkar. Hobbes bu sahtekarlığı teşhis eden bir yazıyı iki Amsterdam gazetesine göndermeden önce Tanhef'e telefon edip bu konuda ne düşündüğünü sorarsa da sayın profesör kendisine sorularına cevap vermeyeceğini bildirir ve bir sürü hakaret yağdırdıktan sonra telefonu suratına kapar. Bakınız AE sayfa 136-37. Bütün bunları ayrıntılarıyla anlatmamın bir nedeni sizlere bu tür başarı iddiaları karşısında uyanık olmak gerektiğini hatırlatmaksa bir başka nedeni de doğaüstü yeteneklere inananların psikolojisi hakkında bir fikir vermek. Nalıncı keseri gibi her şeyi kendi taraflarına yontmak bu tür kişilerin en belirgin özelliklerinden biri. Bu konuda bellekleri bile sık sık kendilerini yanıltabiliyor. Ben bu eğilime Rashomon etkisi demeyi uygun görüyorum. Kurosawa'nın Rashomon adlı filmini görmüş olanlar, aynı olayın dört tanığının mahkemede olayı birbirinden ne kadar farklı bir şekilde anlattıklarını hatırlayacaklardır. Rashomon etkisi, ön yargılarımızla özlemsel düşünüşün gözlemlerimizi ve dolayısıyla inançlarımızı etkilediğini anlatan bir deyim. Tanhef bir şarlatan mıydı sorusuna gelince, bu soruya kesin bir cevap vermek imkansız. Tanhef'in Krovazen'in başarılarından çok etkilendiği şüphe götürmez. Ancak daha önce de belirttiğim gibi Krovazen'i kendi paranormal inançlarını destekleyen canlı bir kanıt gibi gördüğü ve belki bu yüzden bilinçli veya bilinçsiz hileye başvurduğu anlaşılıyor. Hobbes'in kanısına göre Tanhef, akademik ününü tehlikeye atma pahasına da olsa parapsikolojinin Freud'u olmayı koymuş kafasına. Bu alanda gerçek mucizeler bulamayınca da onları uydurma yolunu seçmiş. Bakınız AE sayfa 139. İnsanda bir şarlatan olduğu kuşkusunu uyandıran başka davranışları da olduğu anlaşılıyor. Yazdıklarının anlaşılamayacak kadar karışık ve bulanık oluşu, lafı dolaştırıp durması, uzayıp giden iç içe girmiş cümleler kullanması bunlardan birkaçı. Ancak bence en çok kuşku uyandıran yanı, şüpheci çevrelerin bolşeviklerin etkisi altında olabileceğini ima etmesi. Özellikle kendisini eleştirenleri Freud'un komplekslerinden birine tutulmuş kişiler diye nitelendirip onların münasebetsiz sorularına cevap verecek yerde kendilerine bir ruh doktoruna başvurmalarını salık vermesi. Bakınız AE sayfa 140. Argumentum ad hominem şarlatanların en çok başvurdukları yöntemdir ve daha önce de belirtmeye çalıştığım gibi bu yönteme başvurmaktan amaç herhangi bir argümanı çürütmeyi göze alamayınca eleştiri sahibini basit insanların gözünde küçültmektir. Bunu bilim adamına yakışmayan bir davranış olduğunu belirtmiştim sanırım. B. Gizli gerçekler nasıl bulunur? Buraya kadar gizli kalmış fiziksel nesne veya olayların herhangi bir gözleme veya mantıksal çıkarıma dayanmadan bulunabileceği iddiasıyla ortaya çıkan birkaç duyarlıdan söz ettim. Bu kısımda ise aynı şekilde bazı gizli gerçeklerin bilinebileceği iddialarını gözden geçirmek ve bu tür iddiaların inanılabilir olup olmadığını sizlerle birlikte tartışmak istiyorum. Üzerinde durmak istediğim sorun şu. Ne gözlemsel ne de mantıksal yöntemlerle bilinemeyen gerçekler başka herhangi bir yöntemle gün ışığına çıkarılabilir mi? Bilinmesi en zor, hatta bazen imkansız olan şeylerin başında ileride nelerin olacağı gelir. Adı üstünde gelecek, henüz var olmayan bir deyimle hayal ürünü, bir zamanı dile getirir. Gelecekte nelerin olabileceğini önceden bilmek şöyle dursun, geleceğin gerçekten gelip gelmeyeceği bile şüphe konusudur. Zira ben bu satırları yazdığım sırada kozmik bir felaket, örneğin bir kuyruklu yıldız çarpması, dünyanın hiç değilse insanların yok olmasına neden olabilir. Bunun çok küçük bir ihtimal olduğunu düşünsek bile dünyanın ve insanların geleceği fazla uzağa gitmeye de lüzum yok, yarın neler olacağı kalın bir sis perdesiyle örtülüdür. Nasıl çok yoğun bir siste bir adım ilerimizi göremezsek, zaman boyutunda bir gün, hatta bir saat, hatta bazen bir dakika sonra olacakları bile önceden göremeyiz. Bugün bilim ve teknolojinin varmış olduğu aşamada ancak kapalı denilen, yani dış etkenlere maruz olmayan sistemlerde ileride neler olabileceğini az çok kestirmek mümkün. Örneğin ait olduğumuz güneş sisteminin böyle bir kapalı sistem oluşturduğu kabul edilmektedir. Gezegenlerin güneş çevresindeki hareketlerini yöneten yasalar, Newton'dan bu yana bilindiği için herhangi bir gezegenin T0 zamanındaki yeri biliniyorsa gözlem olarak, aynı gezegenin T1 zamanında nerede olacağını kestirmek mümkündür, mantıksal çıkarım. Ancak burada bile güneş sisteminin herhangi bilinmeyen bir etkiye maruz kalmayacağını varsaymak zorundayız. Aynı şekilde belli bir kimyasal elementin belirli laboratuvar şartları altında başka bir elementle ne tür bir tepkileşmeye gireceğini ve bu tepkileşme sonunda ne çeşit bir bileşim ortaya çıkacağını kestirmek mümkün. Yalnız bilimin isabetli tahminleri gene de çok sınırlı. Özellikle çok değişik faktörlerin işe karıştığı durumlarda isabetli tahminde bulunmak bazen imkansızlaşıyor. Örneğin belli bir ağacın belli bir dalında olgunlaşmakta olan bir elmanın ne zaman yere düşeceğini kestirmek mümkün olmadığı gibi, kanserli bir hastanın ne kadar yaşayacağını kestirmek de mümkün değil. Bu gibi durumlarda ancak bazı istatistiksel sonuçlar çıkarmak mümkün, o kadar. Ancak çok ilginçtir, insanoğlu oldum olası ileride neler olabileceğini ama özellikle kendi geleceğinin nelere gebe olduğunu öğrenmek istemiştir. Ölümsüzlük özlemine bile kapılmaktan kendini kurtaramamış olan insanoğlunun böyle bir şeyi arzulamış olmasını, henüz nelerin bilinebilir, nelerin bilinemez olduğu konusunda yeterli bilgi birikiminin bulunmadığı çağlarda anlayışla karşılamak mümkün. Ancak günümüz insanının da kendine aynı arzuya kaptırabildiğini görmek oldukça şaşırtıcı. Gerçi bilim bilinemezin sınırlarını durmadan daraltıyor ama bunlar daha çok genel geçer yeni doğa yasalarının gün ışığına çıkarılması şeklinde oluyor. Buna karşılık bilim pek çok nedensellik zincirinin işe karıştığı durumlarda belli bir olayı açıklamaktan veya tek bir olaya ilişkin isabetli bir öndeğide bulunmaktan aciz. Ancak eski zamanlarda olduğu gibi bugün de insanlardan bir kısmı hala bu gerçeğin farkında olmadıkları için ama özellikle korku, umut, özlem gibi güçlü duyguların etkisiyle gelecekte olacakların bilinebileceğini sanıyorlar. Burada insanın kaderine hükmetme arzusunun büyük rolü olsa gerek. Özellikle hayati kararlar arifesinde bu arzu ağır basıyor. Eskiden devleti ve orduyu yönetenlerin ne getireceği bilinmeyen bir cenge tutuşmadan önce müneccimlerine danıştıklarını sizler de duymuşsunuzdur. Genç bir kızın evlensem mi evlenmesem mi diyerek kaygılandığı bir durumda falcıya danışmaya kalkması da bundandır. İnsan gerçi kararsızlıktan kurtulmak için falcıya başvurur. Ancak bunun için önce geleceği haber verme yeteneği olan insanların varlığına inanması gerekir. Öyle değil mi? Demek ki durum kısaca şöyle. Bir yanda geleceğin ancak çok az bir kesitinin bilinebileceğini vurgulayan bilim var, öte yanda geleceğin tümüyle bilinebileceğini iddia eden kahin, müneccim, falcı gibi adlarla anılan kişiler var. Bugün örneğin meteoroloji, en gelişmiş ölçme aletleriyle ve en hızlı bilgisayarlarla çalıştığı halde, çeşitli bölgelerde hava durumunun nasıl olacağını ancak 24 saat sonrasına kadar %95 isabetle tahmin edebiliyor. Zaman uzadıkça isabet şansı da azalıyor ister istemez. Buna karşılık çok daha uzak bir gelecekte neler olabileceğini haber verebildiklerini iddia eden kahin veya falcılar var. Bunlardan en ünlüsü Nostradamus adıyla tanınan Fransız hekimi ve astroloğu Michel de Notre Dame. 1503-1566 olsa gerek. Çok yetenekli bir hekim olduğu anlaşılan Nostradamus, Aix-i-Lyon'da veba salgını baş gösterince 1546-47 herhalde bu salgından çok etkilenmiş olmalı ki kehanetlerde bulunmaya başlar ve bu kehanetlerini yüzyıllar başlıklı bir kitapta yayınlar. Bazı kehanetlerinin doğru çıktığı inancı üzerine ünü etrafa yayılır. Papalık kitabını 1781'de yasaklarsa da bugün bile Nostradamus'un pek çok tarihi olayı yüzlerce yıl öncesinden haber vermiş olduğuna inanan bir sürü insan olduğu anlaşılıyor. Binlerce bilim adamının çabalarının ortak ürünü olan modern bilimin aczini ilan ettiği bir konuda bu kişilerin biz biliriz diye ortaya çıkmaları bilime inananlarda doğal olarak şarlatanlık kuşkusu uyandırıyor. Şimdi izin verirseniz kehanetlerin en bilimseli olduğu iddia edilen astrolojiyi inceleyerek işe başlamak istiyorum. İyi, astroloji. Eskilerin ilmi nücum, yıldız bilimi dedikleri astroloji, kehanet yöntemlerinin en eski ve en yaygın olanlarından biri. 18. yüzyıla gelinceye kadar astronomiyle birlikte gerçek bir bilim gözüyle bakılmış olan astrolojiye bir zamandır sözde bilim denmesinin nedenlerini geri geldikçe açıklamaya çalışacağım. Ancak bugün de eskiden olduğu gibi astrolojiye bilim gözüyle bakanlar, hatta ona tıpkı meteoroloji gibi önemli günlük pratik kararlar almadan önce başvuranlar olduğu anlaşılıyor. Belki el falı, kahve falı gibi yöntemler daha çok basit insanların pek fazla da ciddiye almadan itibar ettikleri kehanet araçları ama astrolojinin çok daha kültürlü kişilere hitap eden ve çok daha fazla ciddiye alınan bir geleceği okuma sanatı olduğu hemen her gazetede bir astroloji köşesinin yer almasından da çıkarılabilir. Belki hatırlayacaksınız, ön sözde astrolojinin bizde de çok yaygın bir itibarı olduğunu, bu konuda kurslar düzenlendiğini, iş adamlarının, politikacıların hatta bazen doktorların astroloğa başvurduklarını belirtmiştim. Hatta Türkiye'de ihtiyacı karşılayacak sayıda astrolog bulunmayışı, bunlara ödenen ücretleri astronomik rakamlara yükseltiyormuş. Gördüğünüz gibi astronomi ile astroloji arasında gerçekten de yakın bir ilişki var. Hiçbir konuda orijinal olamadığımız gibi, bu modayı da batıdan ithal ettiğimiz anlaşılıyor. Nitekim Vehbi Belgil'in bir yazısından öğrendiğime göre meğer Amerika'da, Avrupa'da büyük makamlara getirilen yaşlı genç hemen herkes astrolojik kimliklerine bakılarak seçiliyormuş. Bakınız Cumhuriyet Bilim ve Teknik Eki sayı 303 9 Ocak 1993 sayfa 13. Bir başka kaynaktan öğrendiğime göre Amerika'da tahminen 1200 gazete bir astroloji sütunu yayımlıyormuş ve ayrıca 1984'te 13 ila 18 yaşları arasındaki Amerikan gençleriyle yapılan bir Gallup araştırması bunlardan %55'inin astrolojinin iş gördüğüne inandıklarını ortaya koymuş. Bakınız P. Kurtz ve A. Franconi. Scientific Tests of Astrology Do Not Support Its Claims. SCP Page 219. Belki Sayın Belgil biraz fazla büyütüyor ama bir tek insanın bile yetenek ve karakteri konusunda horoskobuna bakılmasını benim onaylamam, hatta anlamam imkansız. Zira biraz sonra göstermeye çalışacağım gibi astrolojik yöntemlerle ne bir insanın geleceği ne de karakter yapısı hakkında herhangi bir bilgi sahibi olmak mümkün. Evet, astroloji de bütün öteki fallar gibi bir geleceği haber verme, eski deyimle bir kehanet yöntemi. Gerçi bütün fallar gibi astroloji de belli bir takım işaretleri yorumlama, onlardan bir anlam çıkarma temeline dayanır. Ancak astrolojinin bilimsel bir kehanet yöntemi olduğuna inananlar için burada yorum keyfe bağlı değildir. Bu bakımdan da astrolojiyi bir fal türü saymak yanlıştır. Kahve falına bakan falcının bir fincanın dibinde kalan kahve tortusunun oluşturduğu şekillerden belli bir kimsenin geleceği hakkında bilgi edinmeye kalkışmasının hiçbir bilimsel temeli yoktur.